Yeremya peygamberin Mersiyeleri ya da Ağıtlar kitabı, Yeremya'nın peygamberliğinin ardından normal ve doğal bir şekilde gelir değerli dinleyicilerimiz. Bu küçük kitapta peygamberin ruhu gözlerimizin önüne çıplak olarak serilmektedir. Yeremya'nın Mersiyelerindeki ya da Yeremya'nın Ağıtlarındaki anahtar ayet, Yeruşalim'in harabe halinde yatışının nedenini açıklar. Rab haklıdır çünkü buyruğuna karşı geldim. Şimdi dinleyin ey halklar, çektiğim acıyı görün. Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti diyor 1. bölüm 18. ayette. Yeremya'nın ağıtlarındaki ilk ağıt kederli bir şekilde başlar. Yeremya büyük bir hüzünle, acıyla ağıt yakmakta, ezgi söylemektedir. O kent ki insan doluydu, nasıl da tek başına kaldı şimdi. Büyüktü uluslar arasında, dul kadına döndü. Soyluydu iller arasında, angarya altına düştü diyor 1. ayet. O büyük Yeruşalim kenti düşmüştür. Yerle bir edilmiştir. Bu durum nasıl açıklanabilir? Yeremya peygamber durumu anlamamıza yardım eden iki harika cümle söylüyor. Yeruşalim büyük günah işledi. Onun günahı büyüktü. İşte bu yüzden kirlendi. Ona saygı duyanların hepsi şimdi onu hor görüyor. Çünkü ayıbını gördüler. O da inleyip öbür yana düşüyor. Ağıtlar 1, ayet 18. Birincisi neydi? Yeruşalim çok büyük bir günah işledi. Bu kentin neden düştüğünün ilk açıklamasıdır. Çıplaklığı görüldü. Ne kadar canlı bir resim değil mi? Ey sizler, yoldan geçenler, sizin için bir şey ifade etmiyor mu bu? Bakın da görün başıma gelen dert gibisi var mı? Öyle bir dert ki Rab öfkesinin alevlendiği gün başıma yağdırdığını. 12. ayet. Rab sevgidir. Rab barış ve sevgi getiriyor dostum. Ama bunun yanında Rab günaha karşı öfke duyar. Tanrı kutsaldır ve günaha hiçbir zaman ödün vermez. Eninde sonunda günahı yargılayacaktır. Eğer kişi bugün Rab'be gelip ona iman etmezse, Rab'bin sağladığı kurtuluşu kabul etmezsek ki bu kurtuluş Mesih aracılığıyladır. Tanrı sevgidir. Tanrı insanları o kadar çok sevdi ki insanların kurtulabilmeleri için kendi varlığı olan İsa Mesih'i yeryüzüne gönderdi. Bu da Tanrı'nın günaha ne kadar büyük bir öfke duyduğunu gösteriyor. İsa Mesih çarmıha çakıldığı zaman Tanrı'nın bütün öfkesi İsa'nın üzerine döküldü. Şimdi İsa'ya iman edeni Tanrı bağışlıyor. Dostum unutma ki Tanrı sevgidir ama aynı zamanda Tanrı günahı yargılayacaktır. Rab haklıdır çünkü buyruğuna karşı geldim. Şimdi dinleyin ey halklar, çektiğim acıyı görün. Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti diyor Yeremya peygamber Ağıtlar 1.18'de. Yeremya, Yeruşalim'in yıkılmasının yasını tek başına tuttu. Küllerin arasında ağlayarak durdu. Kent neden yıkılmıştı? Kent günah işlemişti. İkinci açıklama, Tanrı haklıdır. Bunu Tanrı yapmıştı ve Tanrı yaptığı şeyi yapmakta haklıydı. Bunu anlamak zordur bazen değerli dostum. Ve bu konuyu ele alırken açıkça söylemem gerekiyor ki kendimi tümden yetersiz hissediyorum. Bu adamın yani Yeremya peygamberin üzüntüsünün sadece kenarında duruyorum. İçine giremediğimi görüyorum. Eğer deyim yerindeyse bahçesine sadece bahçe duvarının üstünden bakabiliyorum. Bahçesine girip içinde yürüyemiyorum bir türlü. Bize iki şey göstermiştir Yeremya peygamber. Bunlardan biri acıdır. Evet, acı, hüzün, dert ama diğeri de tatlıdır. Yeruşalim Rab'be karşı günah işlemiştir. Sırtını Rab'be dönmüştür. Buna karşın Tanrı Yeruşalim'i sevmektedir. Yeruşalim büyük günah işledi ve Rab haklıdır. Tanrı onları sonsuz bir sevgiyle sevdiğini söylemiştir. Tanrı bunları onların başına adil olduğu için getirmiştir. Değerli dostum, bu evrenin yararı için en büyük gereksinimdir. Çok değerli bir yorumcu Tanrı'nın öfkesinin gösterimi hakkında şöyle demiştir. Bu evrenin yararı için en büyük ihtiyaçtır. Cezaevleri özgür insanların yararı içindir. cehennem, cennet için bir korunma tedbiridir. Suçu cezalandıramayan bir devlet yıkıma mahkumdur. Ve kötülüğü hoş gören bir tanrı hiçbir zaman kutsal ve iyi olamaz. Tanrının öfkesinin kutsal kitaptaki açımlamasını bana inkar ederseniz evrendeki güvenliğim yok olur. Ama bana Tanrı'nın tahtının kurulduğunu, üzerinde kalbi yumuşaklık, sevgi ve merhamet dolu birinin oturduğunu bildirin. O zaman Tanrı'nın yüksek, asil, kutsal, pak olan şeylerin yararını gözetip, yakan yıkan ve lanetleyen şeyleri hoş görmeyeceğini, onları ve onların aletlerini yok edeceğine dair içimde güvence olur. Sizler ve ben, bir Tanrı'nın, değerli dostum, diri bir Tanrı'nın, kalbi size doğru sevgi ve özlemle uzanan bir Tanrı'nın var olduğu bir evrende yaşıyoruz. Ama size şunu da söylemek istiyorum. Eğer değerli dinleyicilerimiz, değerli dostum, Tanrı'ya sırtınızı dönerseniz, Tanrı'ya sırtınızı çevirirseniz, sizi hala sevdiği halde sizi yargılayacağını bilmeniz gerekir. O evrenin doğru Tanrısıdır. Ben bütün bunları anlayıp anlamadığımdan emin değilim ama Tanrı kendi sözünde böyle yazdığını biliyorum. Tanrı sevgi Tanrısı ve doğruluk Tanrısı ve kutsallık Tanrısı olduğu için cehennemin orada olduğunu bize açıkça gösterecektir. Şeytanın kendisi dahil değerli kardeşim, bütün evren Tanrı'nın bütün yaptıklarında doğru ve adil olduğunu itiraf edecektir. Tanrı o denli büyük, o denli harika, o denli iyidir ki ona sırtımızı dönemeyiz ya da onu önemsememeye cüret edemeyiz. İse kendi zamanındaki dinsel önderler olan yazıcılar ve ferisilere vay başınıza yazıcılar, ferisiler, iki yüzlüler diyebiliyordu. Neden onlara iki yüzlüler diyordu? Çünkü onlar dul kadınların malını mülkünü sömürüyorlardı ki bu nedenlerden biriydi. Dostum eğer iman yaşamınız kendi kalbinizi, evinizi, işinizi, sosyal hayatınızı etkilemiyorsa o zaman siz bir iki yüzlüsünüz. Bunu ben söylemedim. İsa Mesih söyledi dostum. Ve o bu adamlar için ağlayan kişidir. Benim gözlerim kuru ama onunkiler bugün sizler ve benim için gözyaşlarıyla dolu. Kardeşim lütfen sizi böylesine seven bir Tanrı'ya sırtınızı çevirmeyin. Eğer çevirirseniz sonuç hüzünlü olacaktır. Tanrı yaptığı şeyleri doğru bir Tanrı olduğu için yapar. Gözlerini kötülüğe kapatamaz. Kendi çocukları ona itaatsizlik ettiklerinde bu onun yani Tanrı'nın kalbini paramparça ettiği halde onları disiplin eder. Onlara disiplin vermelidir. Yeremya bizlere Tanrı'nın kalbini gösterir. Yeremya peygamber ağladığında Tanrı ağlamaktadır. Evet, Yeremya ağladığı zaman Tanrı ağlıyordu. Yeremya üzüntü çektiğinde Tanrı üzüntü çekmektedir. Biz olup bitenleri anlamıyoruz. Önemli olan Tanrı'nın olup bitenlerde doğru olduğunu bilerek ona güvenmektir. Bu onun kalbini paramparça ettiği halde Yeruşalim'in yıkılmasına ve halkın sürgüne gitmesine izin vermekte haklıydı. Schmidt adında biri Yeruşalim hakkında Yeremya adındaki bu adamı biraz daha anlamamıza yardımcı olan bir şiir yazmıştır. Şöyle der. Ben, beni yaratanın gazabıyla yere serilmiş kişiyim. Yüreğim ürperiyor ve kurtar kurtar Tanrım kutsalını diye bağırıyor. Ama buna karşın yolumu karanlıkla çitliyor. Gözlerimden ırmaklar gibi yaşlar akıyor. Halkımın kızını bıçaklanmış ve Yeruşalim'de tanrısız kişilerin egemen olduğunu görmekten üzerime sıkıntı üzerine sıkıntı geliyor. Düşmanlarım günahkar ellerini çırpıyorlar. Tıslayıp başlarını sallarken dün yerinde olan tapınak nerede? Yüzlerce diyarın en asil şehri nerede diyorlar. Suçumuzu itiraf ediyoruz. Öyleyse ya Rab kalk, düşmanlarımızdan öcümüzü al. Değerli dinleyicilerimiz, Yeremya ağladı. Neden olduğunu bilmek istiyordu. Ve Tanrı ona kendisinin Yeruşalim'de yaptığı şeylerde doğru ve adil olduğu konusunda güvence verdi. Yeremya'nın bir başka sorusu da şuydu: "Ey sizler yoldan geçenler, sizin için bir şey ifade etmiyor mu bu?" Yani insanlar bununla ne kadar ilgileniyor? Gerçekten aldırıyorlar mı? İnsan Tanrı'nın günaha kızdığı gerçeğini kabul etmek istemez. Bunun yerine Tanrı'nın sevgi olduğu gerçeğini fazlasıyla vurgularlar. Tabii Tanrı sevgidir. Ama Tanrı günaha öfke duyar. Ben Tanrı'nın sevgi olduğunu kabul ediyorum. Ve bunun üzerinde de yayınlarımızı dinleyenler bilirler, sık sık duruyorum. Ve kilisenin gerçekten de Tanrı'nın sevgisini hayatın pazar yerine götürmesi gerektiğine inanıyorum. Sık sık bunu yapmayı ihmal ettik. Ama bu nesilde Tanrı'nın sevgisinin fazlasıyla vurgulandığına yol açtığını düşünüyorum. Tanrı doğrudur. Tanrı sevgidir. Tanrı kutsaldır. Ve Tanrı bütün yaptıklarında adildir. Şu soru halen var: günahınız ve Tanrı'nın ona karşı öfkesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yeremya peygamber kent için ağlıyordu. Onunla birlikte ağlayan pek çok insan yoktu. Evet, Mezmur 137'de Babil'e götürülen sürgünlerin Siyon'u hatırladıklarında oturup ağladıkları söylenmiştir. Tanrı'nın ölçülerini alması için ona yakarmışlardır. Ve ben onların bunu yapmaya tamamıyla hakları olduğunu düşünüyorum ama gerçekten tövbe etmişler miydi? Yoksa hissettikleri hırsızlığından ötürü tövbe etmeyip sadece yakalandığına üzülen bir hırsızın hissettikleri miydi? Sürgüne götürülen insanlar ağladılar. Ama sürgüne gitmeyen Yeremya, şehrin harabeleri, yıkıntıları ve külleri içerisinde oturup ağladı. Özgür bir adamdı ama onun kalbi etkilenmişti. Durumla çok ilgileniyordu ve olanları önemsiyordu. Yeremya peygambere zaten ağlayan peygamber deniyor. Bakire'den doğuş, Mesih'in tanrılığı, Mesih'in ölümü ve İsa Mesih'in dirilişi hep önemli konular. Ama soru neden öldü? Bu Mezmur 22:1'de sorulan sorudur. Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Değerli dinleyicilerimiz, Rabbimiz bunu çarmıhta asılıyken söyledi. Bu sorunun cevabını aynı mezmurda buluyoruz. Oysa sen kutsalsın. İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin. Rab kutsaldır dostum. Rab doğrudur. Mesih sizler ve ben günahkar, cehenneme gidecek günahkarlar olduğumuz için çarmıhta öldü. Bugün çarmıha bakın. Ey sizler, yoldan geçenler, sizin için bir şey ifade etmiyor mu bu? Onun ölmesi gerekmiyordu. Hiçbir insanın acı çekmediği kadar acı çekti o. Tanrı onu terk etti. Yani Tanrı kendi oğlu, ruhsal anlamda oğlu olan İsa Mesih'i terk etti. Ama Tanrı yaşadığınız sürece sizi hiçbir zaman terk etmedi dostum. Sizi terk etmesi gerekmesin diye Mesih'i terk etti. Size sorabilir miyim? Bu sizin için bir şey ifade etmiyor mu? Geçmişte yaşamış Tanrı ile gerçek bir deneyimi olan harika bir Tanrı adamı, doğruluğumuz olan Rab anlamına gelen Yahve Sitkenu adlı bir şiir yazmıştır. Şöyledir: Yeşaya'nın vahşi hareketlerini ya da Yahuda'nın basit sayfalarını sık sık zevkle ya da kendimi yatıştırmak ya da düşmanla savaşmak için okurum. Ama onlar kan serpilmiş ağaç resmettikleri zaman bile Yahve Sitkenu benim için hiçbir şeydi. Yani doğruluğumuz olan Rab benim için hiçbir şeydi. Sular onun ruhunu kapattığında Siyon kızının yanaklarından süzülen yaşlar gibi gözyaşı döktüm. Buna karşın o ağaca çevrilenlerin benim günahlarım olduğunu düşünmedim. Doğruluğumuz olan Rab benim için hiçbir anlam taşımıyordu. Bedava lütuf beni yüksekten gelen ışıkla uyandırdığında, yasal korkular beni sarstı, korkudan ölecek gibi sarsıldım. Kendimde hiçbir sığınak, hiçbir güvenlik bulamadım. Doğruluğumuz olan Rab benim kurtarıcım olmalıydı. O tatlı ismin önünde korkularım hep yok oldu. Suçlu korkularım yok oldu. Yaşam veren ve bedava olan o kaynaktan içmeye cesaretle geldim. Doğruluğumuz olan Rab artık benim için her şeydir. Dostum, ey sizler, yoldan geçenler, sizin için bir şey ifade etmiyor mu bu? İsa'ya, sadece yeni bir kişilik kazanmak için mi geldiniz? Ruhunuza biraz huzur bulmak, sunağınızda birazcık sevgi yaratmak için mi geldiniz? Onun çarmıhta ölmesinin nedeni bu mudur? Beni dinleyecek misiniz dostum? Evet, beni dinleyecek misiniz? O çarmıhta sizi cehennemden kurtarmak için öldü. Kutsal Ruh dünyaya Mesih'i kurtarıcı olarak göstermek ve dünyayı günahı hakkında ikna etmeye geldi. Ne tür bir günah? Adam öldürmek mi? Hırsızlık mı? Ama bundan daha kötü bir şey var. Bana iman etmedikleri için günah işlediler. Tanrı'nın hırsız için bir çaresi vardır. Çarmıhtaki hırsız kurtulmuştu. Bence Pavlos adam öldürmekten suçluydu. Stefanos'un öldürülmesinden sorumluydu ama kurtuldu. Musa peygamber de adam öldürmüştü. Tanrı'nın katil, hırsız ve yalancı için bir çaresi vardır ama İsa Mesih'i reddeden birisi için çaresi yoktur. Bu işleyebileceğiniz en büyük günahtır. Mesih'i reddetmek bir hareketten çok bir konumdur. Mesih'i reddetme işini hiçbir zaman yapamazsınız ama Mesih ve onun sizin için yapmış olduğu her şeyin sizin için tamamıyla anlamsız olduğu bir yere gelebilirsiniz. Yeruşalim, Tanrı'nın Yeremya'ya seni dinlememeleri seni rahatsız etmesin. Eğer Musa, İlyas ya da Samuel burada olup onlar için dua etseydi onların dualarını da yanıtlamazdım. Artık çok geç. Çizginin öbür tarafına geçtiler dediği yere ulaşmıştı. Maalesef günümüzde çizginin öbür tarafına geçmiş olan birçok kişi vardır. Bir kişinin Mesih'i tamamen reddetmiş olduğu noktaya ne zaman gelmiş olduğunu biz değerlendirip yargılayamayız. Umutsuz durumda olduklarına kesin gözüyle bakılan birçok kişinin Mesih'e iman ettiğini gördüm. Büyük bir kentte yaşayan bir adam tanıyorum, uyuşturucu kullanıyordu ve birçok suçlar işlemişti. Ama harika bir şekilde Mesih'e iman etti. Bu yüzden sizler ve ben birisinin çizginin ötesine geçtiğini söyleyebilecek kişiler değiliz. Ama bunu yapanlar oluyor. Bunu kesinlikle yapmamalıyız. Yeruşalim Tanrı'yı reddetmişti. Bir birey Tanrı'yı reddedebilir. İsa Mesih sizin için ne ifade ediyor dostum? Onun ölümü sizin için ne ifade ediyor? Ey sizler, yoldan geçenler, sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu bu? Ağıtlar 2. bölümde Yeremya şöyle diyor. Rab öfkelenince Siyon kızını nasıl bulutla kapladı? İsrail'in görkemini gökten yere fırlattı. Öfkelendiği gün ayağının taburesini anımsamadı. Yakup soyunun yaşadığı her yeri acımadan yuttu. Yahuda kızının surlu kentlerini gazabıyla yıktı. Yerle bir etti onları. Krallığını ve önderlerini alçalttı. Kızgın öfkesiyle İsrail'in gücünü kökünden kesti. Düşmanın önünde sağ elini onların üstünden çekti. Çevresini yiyip bitiren alevli ateş gibi Yakup soyunu yaktı. Düşman gibi yayını gerdi, hasım gibi sağ elini kaldırdı, göz zevkini okşayan herkesi öldürdü. Gazabını Siyon kızının çadırı üstüne ateş gibi döktü. Rab adeta bir düşman olup İsrail'i yuttu. Bütün saraylarını yutup surlu kentlerini yıktı. Yakup kızının feryadını, figanını arşa çıkardı. Bahçe çardağını söker gibi kendi çardağını söküp attı. Buluşma yerini yok etti. Rab Siyon'da bayram ve şabat günlerini unutturdu. Şiddetli öfkesi yüzünden kralı da kahini de reddetti. Rab sunağını attı, tapınağını terk etti. Siyon saraylarını çevreleyen surları düşman eline bıraktı. Bayram gününde olduğu gibi düşman Rabbin tapınağında sevinç çığlıkları attı. Rab Siyon kızının surlarını yıkmaya karar verdi. İpe gerdi ve yıkmaktan el çekmedi. İç ve dış surlara yas tutturdu, ikisinin de gücü tükendi. Siyon'un kapıları yere battı, Rab kapı sürgülerini kırıp yok etti. Kralıyla önderleri başka ulusların arasında kaldı. Kutsal yasa uygulamaz oldu. Peygamberlerine Rab'den görüm gelmiyor artık. Siyon kızının ileri gelenleri suskun, yere oturmuş, başlarına toprak saçıp çul kuşanmışlar. Yeruşalim'in erden kızları yere eğmiş başlarını. Gözlerim tükenmekte ağlamaktan. İçim kanıyor. Halkımın yıkımından yüreğim sızlıyor. Çünkü kent meydanlarında çocuklarla beraber bayılmakta. Kent meydanlarında yaralılar gibi bayılıp can çekiştiren annelerin bağrında ekmekle şarap nerede diye soruyorlar annelerine. Senin için ne diyeyim? Ey Yeruşalim kızı, seni neye benzeteyim? Ey Siyon'un erden kızı, sana neyi örnek vereyim de seni avutayım? Sendeki gedik deniz kadar büyük. Kim sana şifa verebilir? Peygamberlerin senin için boş ve anlamsız görümler gördüler. Suçunu ortaya çıkarsalardı eski gönencine kavuşabilirdin. Oysa seni ayartacak boş görümler gördüler. Yoldan geçen herkes el çırparak seninle alay ediyor. Yeruşalim kızına baş sallayıp ıslık çalarak bütün dünyanın sevinci, güzellik simgesi dedikleri kent bu mu diyorlar. Düşmanlarının hepsi seninle alay etti. Düşmanı senin haline sevindirdi, hasımlarını güçlü kıldı. Halk Rab'be yürekten feryat ediyor. Ey Siyon kızının surları, gece gündüz gözyaşın sel gibi aksın. Dinlenme, gözüne uyku girmesin. Kalk, gece her nöbet başında haykır. Rabbin huzurunda yüreğini su gibi dök. Her sokak başında açlıktan bayılan çocuklarının başı için ona ellerini aç. Bak, Ya Rab gör, kime böyle yaptın? Kadınlar çocuklarını, sevgili yavrularını mı yesin? Kahinler, peygamberler Rabbin tapınağında mı öldürülsün? Gençler, yaşlılar sokaklarda, yerlerde yatıyor. Kılıçtan geçirildi erden kızlarımla gençlerim. Öfkelendiğim gün öldürdün onları. Acımadan boğazladın. Bir bayram günü davet eder gibi beni dehşete düşürenleri davet ettin her yandan. Rabbin öfkelendiği gün kaçıp kurtulan, sağ kalan olmadı. Sevgiyle büyüttüğüm çocuklarımı düşmanım yok etti. Evet, Yeremya'nın Ağıtlar 2. bölümün sözleri böyle. Tanrı, Nebukadnezar'ın yaptıklarının tüm sorumluluğunu üzerine alıyor. Tanrı, onun Yeruşalim şehrini yakıp yıkmasına izin vermişti. Tanrı, onu değneği olarak kullanmıştı. Çünkü İsrailliler Rab'be sırtlarını döndüler. Tıpkı Asurluları İsrail'i cezalandırmakta kullandığı gibi Rab Nebukadnezar'ı değneği olarak kullandı. Değerli dostum, kendi hayatınızda, kendi yaşamınızda Tanrı'nın neden bazı insanların yolunuza çıkmasına izin verdiğini hiç düşündünüz mü? Bazı insanlarla hiç tanışmamış olmayı isterdiniz değil mi? Düşmanlarınız olduğunu söyleyebileceğiniz birçok insan var mı? Birisi size acı çektirmiş olabilir. Birisi size sorun yaratmış olabilir. Yüreğinizde yara açmış olabilir. Ama dostum, bütün bunlar Tanrı'nın amacının gerçekleşmesi içindir diyebiliriz. Tanrı bütün bunlara belirli bir amaç için izin vermiştir. Yaşamınızda Tanrı'nın elini görmeyi öğrenin değerli dinleyicilerimiz.